Ayrım 61. Yalan, Tahsin Yücel. Sayfa 543. Kolejin ağaçlık yolunda dudaklarında anlatılmaz gülümsemesi, Yunus'un kendisine doğru koştuğunu, sonra gelip kolunu omzuna attığını görür gibi oldu. Yunus yaşasaydı diye mırıldandı. Yunus yaşasaydı. Yunus yalanın önünü keserdi belki, yanlarına yaklaştırmazdı. Yunus 17 yaşında ölmüş ve kendi yaşamında yalanın saltık egemenliği başlamıştı. Tüm suç kendisindeydi belki. Yalan yolunda ilk adımı Enis Bey'in yasal babalığına karşı çıkmamakla atmıştı. Sonra onun annesiyle evlenmesine boyun eğmekle. Sonra yalan genişlettikçe genişletmişti alanını. Cemile Hanım'ın kitaplar arasında bulduğu fotoğrafı anımsadı birden, yüzünün kızardığını duydu. Herkes onun fotoğrafı olduğunu söylemiş ama kendisi sürekli susmuştu. "Hayır, benim fotoğrafım değil, Yunus'un fotoğrafı o," diyememişti. Bütün bunların bir nedeni, bir açıklaması olmalıydı. Hiç değilse kimliği konusunda yalandan arınmış bir gerçeğe ulaşmalıydı. Gerçek neredeydi? Enis Bey babası, Yunus kardeşi, Refika Hanım annesi miydi? Bunları bilmesi gerekirdi. Hiç değilse bunları. Ama nasıl? Yüreği hızlı hızlı çarpmaya başladı, gene soluğu kesilecek gibi oldu. Birden Yunus'un evi belirdi gözlerinin önünde. Annesinin duvarda asılı fotoğrafı, çekmecesindeki deste deste fotoğraflar, defterler belirdi. "Oraya çıkmalıyım," diye mırıldandı. "Oraya, Yunus'un evine. Bunu neden daha önce düşünmedim?" Fırlayıp kalktı, kararlılığını kanıtlamak istercesine, ışıkları yaka yaka dairenin girişine gitti. Bu eve yerleşeli beri, neredeyse hiç bakmadığı yana sola yöneldi, iliklerine dek titredi. Burada iki kocaman dolap bir başka dünyanın kapısı gibi yükseliyor, dahası gözle görülür biçimde, bakıldıkça büyüyormuş gibi bir izlenim uyandırarak insanı ürpertiyordu. Gene de yılmadı, içindeki ürpertiye karşın ikisini de ilk kez görüyormuş gibi baktı bir süre, biçimlerini, bezemlerini gözden geçirdi, sonra titriye titriye iyice yaklaştı, gözlerini yumdu, ellerini içerdikleri gizli bir anlamı okumak istermiş gibi bezemlerin girinti ve çıkıntılarının üzerinde dolaştırdı. Hiçbir şey çıkaramamış gibi yüzünü buruşturdu. Dolaplardan birini bir eliyle önden, bir eliyle arkadan kavradı, tüm gücünü kollarında toplayarak öne doğru çekmeyi denedi. Kımıldatamadı bile. Sırtını duvara dayayıp ayağıyla arkadan itmeye çalıştı. Ama dolap kocaman bir kayanın görünen yanıydı, sanki kımıldamıyordu. Ötekini de kımıldatamadı. Birkaç adım geriye çekilip uzun uzun süzdü dolapları. Anlatılmaz bir eziklik ve umutsuzluk duygusu içinde, ışıkları tek tek söndürüp odasına döndü, yatağa attı kendini. Ama yüzünde, ellerinde, ayaklarında çarşafların soğukluğunu duyunca, kendi yatağında değilmiş, bu yabancı yatak karanlıkta hiçbir şeyini seçemediği bir dünyada, hiç bilmediği bir yerlere doğru sürükleniyormuş gibi bir duyguya kapıldı. Göğsünde sanki az önce yerinden oynatmaya çalıştığı dolaplar üstüne yıkılmış gibi soluk kesen bir ağırlık duydu, boğulur gibi oldu. Zorlu bir çabayla doğrulup oturdu. Başucundaki abajuru yaktı. Korkuyla çevresinde dolaştırdı gözlerini. Hep kendi odasındaydı, eşyalar hep bildik eşyalar, yatak kendi yatağıydı. Gene de soluk almakta zorlanmasından, yüreğinin göğsünü parçalamak istercesine çarpmasından, gözlerinin yanmasından anlıyordu. Bir şeyler dönüşsüz bir biçimde, derinden derine değişmişti. Hiçbir şey eskisi gibi değildi. Bir başka dünyanın ağır havası sarmıştı her şeyi. Birden beklenmedik bir güç ve nereden geldiğini anlayamadığı bir esinle fırlayıp kalktı, çalışma odasına gitti, masasının alt çekmecesini açtı. Bir tahta kutu çıkardı, eski kalem, çakı, kitap açacağı, kalemtıraş türünden bir sürü nesne arasından bir anahtar aldı. düşünceleriyle edimleri %100 süredeşmiş ya da bedeni anlığının tekil komutlarına uyuyormuş gibi daha da hızlı ve kararlı bir biçimde kendi yatak odasının iki kapı ötesindeki odanın Refika Hanım'la Enis Bey'in ölümünden beri hiç açılmayan kapısının önüne gitti. Korkudan ya da soğuktan dişleri birbirine vura vura anahtarı kararlı bir biçimde kilide soktu, iki kez çevirdi, odaya girip kapıyı kapattı, elektrik düğmesini çevirdi, yanmadı. Elektriğin yanmaması bir tehlike belirtisiymişçesine hızla dışarı çıkıp yeniden kilitledi kapıyı. Anahtar elinde öylece şaşkın şaşkın durdu bir süre. Sonra gene girişteki dolaplara gitti, kapaklarını yokladı. Hepsi de kapalıydı. Yeniden odasına dönüp bir külçe gibi yatağa attı kendini. Karmakarışık ve hepsi de insanın yüreğini ağzına getiren korkunç düşlerle dolu bir uykunun ardından yatağında doğrulduğu zaman fazlasıyla bitkindi. Yüzünü kim görse ağır hasta olduğunu söylerdi. Ama aynı zamanda her şeyinde çoktan kararını vermiş bir insan havası vardı. Hep bu hava içinde yüzünü yıkadı, giyindi, çayını ısıtıp kahvaltısını hazırladı. Bu sırada Cemile Hanım kapıyı kendi anahtarıyla açıp eve girdi. Onun kahvaltı etmekte olduğunu görünce yüzü mutlulukla ışıyıverdi. Ama durmadan konuşması yetmezmiş gibi ikide bir yerli yersiz sorular sordu. O da konuşmaya hiç istekli olmadığını belli edecek biçimde tek hecelik yanıtlar verdi hep. Kahvaltısını bitirdikten sonra da salona geçip bir koltuğa oturdu. Elinde bir gazete uyuklamaya başladı. Cemile Hanım'ın "Sen bugün ters yanından kalkmışsın, ben evime gidiyorum." deyip söylene söylene çıkmasıyla gazeteyi fırlatması, Yunus'un evine ulaşmayı engelleyen dolapların anahtarlarını aramak üzere elinde anahtar, annesiyle Enis Bey'in yatak odasını açıp içeriye dalarak pencerelerin perdelerini açması biri oldu. Öyle ki perdelerden birinin yırtılıp en büyük parçasının elinde kaldığını bile ayrımsamadı. Elinde bu bir ucu yeri süpüren perde parçası sıkıştırılmış bir hayvan gibi bir o yana bir bu yana seyirtti. Önce yatağa sonra bir dolaba çarptı. Hızı tükenmiş gibi durup çevresine bakmaya başladı, donup kaldı. Koca oda hoyratça parçalanan dev bir kuş yuvasıymış gibi, kimi tavandan iner görünen, kimi yerden tavana doğru yükselen, ama çoğu hep aynı yükseltide dönenen tüylerle doluydu. Öyle çoktular ki bir adım ötesi görünmüyordu. Yüreği göğsünü dövmeye başladı gene, tuhaf bir korkuya kapıldı. Gidilecek bir yer, yardımına sığınılacak bir kimse aradı, bula bula kendini buldu. Kendisi de en azından görünüşüyle tüm odayla bütünleşmiş gibiydi. Elleri, kolları, başı, omuzları, ayakları bir anda tüm odayı sarmış olan kül rengi tüylerle kaplanmıştı. Hala da başına, kaşlarına, kirpiklerine konup duruyorlardı. Ne olursa olsun kendi varlığının bilincine vardıktan sonra her yanı kaplayan bu irili ufaklı tüylerin yıllardır kapalı kalmış odada oluşmuş toz tüyleri olduğunu anladı, biraz rahatlar gibi oldu. Yavaş yavaş tüyler yere inip de çevresini iyi kötü seçmeye başlayınca elindeki perde parçasını gördü. Ne düşüneceğini bilemedi, usulca yere bıraktı. Beş kapısının beşinin de anahtarı üzerinde duran ama tüm yüzeyi tozla kaplı bir gömme dolaba yöneldi. Pencereyi en yakın kapının anahtarını bir hırsız gibi elleri titreyerek çevirdi. Bir uçtan bir uca yan yana sıkışık bir biçimde asılmış, omuzları birer parmak tozla kaplı ama çoklarının üstündeki sırmalardan ve pullardan bir başka dönemden kaldıkları anlaşılan, sayılamayacak kadar çok erkek ve kadın giysisi buldu karşısında. Hiçbir şey düşünmeden öyle durup baktı bir süre. Sonra yere diz çökerek giysilerin aşağısındaki dört sıra çekmeceden en üsttekini kendine doğru çekti. İçindekileri yere dört parmak tozla kaplı halının üstüne boşalttı. Gene bir tüy bulutu yükseldi. Bir iki dakika hiçbir şey göremedi. Ama ne yaptığını düşünmeden ikinci bir çekmeceyi de bir başka yana boşalttı. Tüylerin yere inmesini beklerken birden bir tuhaf korku çöktü içine. Gözlerini yumdu, tüm bedeni titremeye başladı. Gözlerini açtığı zaman toz tüyleri dünyanın tüm seslerini yok etmişçesine, derin bir sessizlik içinde, bir değil, beş değil, belki 20 kadının yaşam boyu eskitemeyeceği kadar çok, renk renk, biçim biçim kadın çamaşırlarından oluşan, kocaman bir yığın buldu önünde, bir tuhaf oldu. Bir ikisini pencereye doğru tutup baktı. Hepsi de öyle tozlu, öyle de tuhaftı ki, kendi annesinin de, Yunus'un annesinin de çamaşırları olmaları olanaksızdı. Bunlar da bir başka dönemin, belki 100 yıl öncesinin çamaşırlarıydı. Belki de hiçbir zaman giyilmemiş çamaşırlardı. Öbür yığına yöneldi. O da gene garip çamaşırlardan, uzun donlardan, sırma nakışlı gömleklerden ve çoraplardan oluşuyordu. Büyük bir olasılıkla bir zamanlar erkekler giyiyordu bunları. Ama ne Enis Bey, ne babası, ne dedesi için yapılmış olabilirlerdi. Öyleyse bu evde annesiyle Enis Bey'in yatak odasında ne arıyorlardı? Enis Bey, babası, dedesi, dedesinin babası ölülerinin giysilerini ortadan kaldırmayı bir uğursuzluk ya da saygısızlık mı saymışlardı? Çok eskilerden gelen bir süreklilik, bir soyluluk yanılsaması yaratmak mı istemişlerdi? Yoksa Refika Hanım'la Enis Bey odalarına çekildikten sonra bir başka çağın kılıklarına bürünüp bir başka yaşama dalarak yalanı iki katına mı çıkarıyorlardı? Yoksa ben düş mü görüyorum diye sordu kendi kendine. Ama öyle şaşkın, öyle bitkindi ki karar veremedi. Ellerini dizlerine bastırarak güçlükle kalktı, duvara tutuna tutuna çıktı odadan. Hep aynı biçimde duvara tutuna tutuna mutfağa gidip bir bardak su içti. Pencereyi açıp derin derin soluk aldı. Bir an bu serüvenden vazgeçmeyi düşündü. Ama hemen arkasından yukarıdan gelen bir buyruğa uyarcasına Enis Bey'in yatak odasına geri döndü. Toz tüylerini yeniden havalandırmak korkusuyla ayaklarının ucuna basarak gömme dolabın önüne geldi, ikinci kapıyı açtı. O da aynı biçimde bir başka dönemin başlık, giysi ve çamaşırlarıyla doluydu. Üçüncü de, dördüncü de öyle. Sonuncu kapının anahtarını, nedenini kendisinin de anlamadığı bir korkuyla elleri titreyerek çevirdi. Enis Bey'in ve Refika Hanım'ın gene oldukça eski bir döneme bağlanan ama bildik giysileri çıktı karşısına. Doğal olan burada bulunmaları değil de bulunmamalarıymış gibi ürperdi birden. Dudaklarında, ellerinde, tüm bedeninde bir zorlu titreme, öyle durup bu geçmiş zaman giysilerine baktı bir süre. Yaşayan kişilerin yaşayan giysileri olarak 3/5'ünü ölü giysilerinin kapladığı bir dolaba sığındıktan sonra kendileri de birer ölü giysisine dönüşmüşlerdi nicedir. Ölümün şaşmaz utkusuna tanıklık etmekten başka bir işlevleri kalmamıştı. Yıllar yılı bu sayısız ölüm tanıklarının yanı başında yaşayıp da ağırlıklarını ve soğukluklarını duymamış olmasına şaştı. Ne yaptığını düşünmeden dolabın önüne, tozların içine oturdu, yüzünü ellerinin arasına aldı. Haklıydı. Zonklayan alnında, titreyen kollarında ve bacaklarında, tüm iliklerinde duyuyordu. Her şey ölüme tanıklık ediyordu bu odada. Her şey ölümün egemenliğindeydi. Ama öyle görünüyordu ki bu evde yaşamış olanlar, Enis Bey, babası, amcası, dedesi, dedesinin dedesi, bir süreklilik ve yerleşmişlik düşünü gerçekleştirmeye çalışmış, ölüm kendi dışında her türlü süreklilik ve yerleşmişliği olanaksız kıldığı için de onların göstergelerine, giysilerine, eşyalarına, kitaplarına sarılmış, onları özenle saklamak istemişlerdi. Ama o, Yusuf Aksu, annesinin ölümünün ardından kapıyı kilitleyip anahtarını çekmecesine koyarak odayı bir ölüm alanına dönüştürdükten sonra tüm bu giysiler, bu başlıklar, bu eldivenler, bu çamaşırlar kendilerini taşımış olanların süreksizliğine ve eğretiliğine tanıklık ediyorlardı. Bir de kendi süreksizliklerine, kendi eğretiliklerine ve gereksizliklerine. Bu düşünce, daha doğrusu bu duyumsama, Yusuf Aksu'yu öylesine sarstı ki, bir süre hiç kımıldamadan oturduktan sonra bu odaya neden geldiğini bile unuttu. "Ne arıyorum ki burada?" dedi kendi kendine. "Burada işim ne benim?" Bir anahtarı bulmaya gelmişti. Ama görünüşe bakılırsa bu odayı ölüme bırakmanın ve daha nice benzer davranışın karşılığını ödüyordu aynı zamanda. Kendisi de içi boş gömlekler ve eldivenler gibi eğreti ve süreksizdi. Özellikle kendisi. "Öyle ya, kim olduğum bile belli değil," diye mırıldandı. "Bir adım var, doğru. Ama şu dolaptaki giysiler gibi eğreti." 5. Murad'ın getirdiği kitap geldi birden gözlerinin önüne. Penanların adlandırma yordamlarını anımsadı. Onların sürekli bir adı olmuyordu hiçbir zaman. Gene de adları çevrelerindeki insanların yaşam ve ölüm karşısındaki konumuna göre belirlendiğinden hep kendi ortamlarındaydılar. Kendisi yıllardır aynı yerde dönenmesine karşın hep bir yabancı olarak kalmıştı. Bu odaya da yabancıydı. Hiçbir şeyi yerinden oynatmamaya özen göstererek kalktı. Ayaklarının ucuna basarak çıktı, banyoya gitti. Yabancılığını daha bir kesinleştirmek ister gibi uzun uzun yüzünü yıkadı. Ne olursa olsun karşı konulması zor bir güç, onu yıllardır girilmemiş olan yatak odasına doğru çekiyordu. Bir düşte ilerler gibi ağır sessiz adımlarla buraya döndü gene. Refika Hanım'la Enis Bey'in giysilerinin bulunduğu bölümün önünde durdu. Bir süre öyle dikilip bekledi. Sonra yaptığının ayrımında olmadan giysileri yukarıdan aşağıya doğru iki eliyle yoklamaya başladı. Enis Bey'in ceketlerinden birinin cebinden bir meşin cüzdan çıktı yalnızca. Alıp pencerenin önüne geldi. Hiç öyle meraklanmadan, bir ölünün cüzdanını karıştırdığını da düşünmeden gözlerine tek tek baktı. Yalnız birinde, son gözde, tek başına 1,5 liralık durmaktaydı. Bu kağıt parayı tanıyordu. Dolaşımdan kalkalı yıllar olmuştu. Yerinden çıkarmadan uzun uzun baktı 2,5 liralığa. Dolaşımdan kalktıktan sonra yıllar yılı bir ölünün cüzdanında harcanmayı beklemiş olduğunu düşündü. Gözleri yaşardı, cüzdanı yerine koydu. Eğildi. En yukarıdakinden başlayarak çekmeceleri halının üstüne boşaltmaya başladı. Önce Enis Bey'in gömlekleri, pijamaları, fanilaları, atletleri, donları, çorapları, mendilleri dağıldı. Bu gömlekler, çamaşırlar, çoraplar ve mendiller fazla etkilemedi onu. Ölüm ortamına yeterince alışmıştı. Bununla birlikte bir başka çekmeceden annesinin çamaşırları dökülmeye başlayıp da Firuz Ağa'daki evde de giydiği mavi çiçekli, kolları ve yakası fırfırlı gecelik ayaklarının dibine düşünce birden olduğu yere çöküverdi. Geceliği dizlerinin üstüne doğru çekti, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Hiçbir şey düşünmeden, hatta hiçbir anıya takılmadan yarım saat ağladı belki. Sonra yavaş yavaş gözyaşları tükendi. Gözyaşları tükenince sanki gözlerinin önünden bir perde çekildi. Kalktı, yatağın iki yanındaki iki komodinden kendisine daha yakın olanına doğru yürüdü. Açtığı ilk çekmecede bir sürü ayrışık nesne, yüzükler, broşler, kolyeler arasında bir anahtar demeti buldu. Neredeyse sevinç içinde odadan hızla çıkıp kapıyı kilitleyerek anahtarı cebine koydu, elinde yeni bulduğu anahtar demeti, Yunus'un asma katının kapısını gizleyen dolaplara koştu. Anahtarları dolapların kilidinde tek tek denedi. Sondan bir önceki anahtar iki dolabı da açtı. Her ikisi de kalın bir toz tabakasıyla kaplı kitaplarla doluydu. tozlarının dört bir yana dağılmasından korkarcasına birkaçını usulca çekip baktı. Meşin ciltli el yazmalarıydı. Sanki elinde tuttukları kitap değil de kitap ölüleriymiş gibi zangır zangır titredi gene. Kitapları yerlerine bırakıp dolapları kilitledi, salona gitti, kendini bir koltuğa atıp gözlerini yumdu. Tüm bedeni hala titriyor, yüreği sesi dışarıdan duyulacak oranda hızlı çarpıyordu. Hiçbir şeyi düşünemiyor, yalnız ta doğduğu günden beri hiç ayrımında olmadan, ölülerin, tanıdık, tanımadık, sayısız ölülerin tozları içinde, bu tozları sürekli ciğerlerine çekerek yaşadığını kavruyordu. Belki her şey bu bilinmedik ölülerin işiydi. Belki yalan da onların tozları içinde yaşarken, yazgımızı onların yazgısından, soyutlamamızdan kaynaklanmaktaydı. Bunu düşününce birden ter içinde kaldı. Kolunu kıpırdatmayı bile büyük bir çabaya dönüştüren bir güçsüzlük çöktü üstüne, arayışını bir süre ertelemeye karar verdi. Akşamüstü Cemile Hanım gelince onu gene aynı koltukta, gözleri tavana dikili öyle bomboş oturur buldu. O da bir ölünün dolabını açmış gibi ürperdi. ''Hoca, yavrum, ne oldu sana böyle? Yüzün kağıt gibi, hem de toza toprağa batmışsın.'' dedi. Yusuf Aksu kımıldar gibi oldu. Ancak Cemile Hanım'ın sesi, artık kendisinin bulunmadığı bir dünyadan geliyormuş gibi, hiçbir şey söylemeden uzak uzak baktı yalnızca. Belki dördüncü, belki beşinci soruşunda, başka yanıt bulamadığından, az önce küçük odada tablolarını gözden geçirdiğini, üstünün orada tozlanmış olması gerektiğini söyledi. Cemile Hanım pek inanmış gibi görünmedi ama daha iyi bir açıklama bulamadığından olacak üstelemedi. Buna karşılık çok bitkin göründüğünü bir kez daha belirtti. Yusuf Aksu da onayladı bu gözlemi, pek iyi olmadığını, belki az sonra yatacağını söyledi. O zaman biraz bekle dedi Cemile Hanım. Bayrama tarhana çorbası yapmıştım, sana da getireyim. İç de öyle yat. Vallahi içerim dedi Yusuf Aksu. Bununla birlikte çorba önüne konulup da içmeye başlayınca, hala insanların yediklerini yiyip içtiklerini içebilmesine neredeyse şaştı. Çorba bitinceye kadar olağanüstü olduğu oranda gereksiz ve anlamsız bir edimi gerçekleştiriyormuş gibi baktı ellerine. Acıkmıştı, çorba da bayağı lezzetliydi. Çocukluğunda yaptığı gibi içine ekmek doğramayı bile düşündü. Ama tuhaf bir biçimde çorba içmekten çok bir oyun oynar ya da yeni koşulunun gerektirdiği bir töreme uyar gibiydi. Ne olursa olsun çorbanın çok iyi geldiği, çelişkin bir biçimde kendisini canlandırdığı açıktı. Öyle görünüyordu ki bol ekmek eşliğinde çorbasını içtikçe, yalnızca canlanmakla daha birkaç dakika öncesine kadar içinde bunalacak gibi olduğu sıkıntıdan sıyrılmakla kalmıyor, düşüncede ve duyguda olmasa bile duyumda, çizginin bu yanına geçiyor, bu yüzden olacak çorbasını bir türlü bitirmek istemiyor, gittikçe daha ağırdan alıyordu. Gene de bitirdi sonunda, onun çorba içişini daha önce hiç karşılaşmadığı bir edimi izler gibi izleyen Cemile Hanım'a gülümsedi. Cemile Hanım, bunun üstüne bir de orta içerim hani dedi. Kendisi de Cemile Hanım da şaştı bu söze. Ama her şey daha annesiyle Enis Bey'in yatak odasına girmediği, Yunus'un küçük dairesinin kapısının önünü kapatan dolapları açmadığı zamanlardaki gibi geçti. Cemile Hanım kahveyi yapıp getirdi. O da ağır ağır tadını çıkara çıkara içti. Gözlerini Cemile Hanım'a dikerek kendisini de şaşırtan bir mutlulukla gülümsedi. ''Şimdi temiz bir uyku çekebilirim.'' dedi. ''Bayram işten dönünce uğramasın mı?'' diye sordu Cemile Hanım. ''Hayır, zahmet etmesin. Ben şimdi bir yattım mı sabaha kadar uyurum artık. Nasıl olsa yarın bütün gün birlikteyiz.'' ''O zaman uyu sen, ben gidiyorum.'' dedi Cemile Hanım. O da dediği gibi yaptı. Sıradan akşamlardaki gibi soyundu, pijamasını giydi, dişlerini fırçaladı, yatağına girip yorganı üstüne çekti, bir iki dakika içinde de uyudu. Tek ayrım gecenin birine doğru kötü bir düş görmüş ya da kötü bir düşün kapısından içeri girmek üzereymiş gibi yüreği çarpa çarpa ter içinde uyanmış olmasıydı. Uyanır uyanmaz birileri yapacaklarını kendi yerine kendinden önce en küçük ayrıntılarına kadar belirleyip sırası geldikçe iletiyormuş gibi. Evet, o kitapları başka yere, Enis Bey'in yatak odasına taşımak gerek dedi kendi kendine. Birileri devinimlerini de aynı biçimde yönlendiriyormuş gibi kalktı, yatağının başucundaki komodinin çekmecesinden anahtarları aldı. Enis Bey'in yatak odasının kapısını ardına kadar açtıktan sonra girişe geldi. Yunus'un dairesine giden kapıyı kilidinin bulunduğu, yani açıldığı yandan kapatan dolabın kapılarını açtı. İçindeki el yazması kitapları Enis Bey'in yatak odasına taşıyıp duvar diplerine üst üste yerleştirmeye başladı. Olabildiğince ağır ve dikkatli yapıyordu işini, toz kaldırmamaya özen gösteriyordu. Gene de en ufak devinimde, örneğin bir kitap yerinden oynatıldı mı, bir desteden alınıp başka bir destenin üstüne kondu mu, bulut gibi bir toz kalkıyor, döşemeye inecek yerde çevreye dağılıyor, yalan ve ölüm gibi yaşayan ve yaşamayan her şeyin gözeneklerine sızmaya yöneliyordu. Bunun yanında ortalığa tuhaf bir kapalılık, bir küf kokusu yayılıyor, onun da aynı biçimde ağır ağır nesnelerin gözeneklerine işlediği seziliyordu. Bu yüzden olacak, bir yerden bir yere kitap taşımıyormuş da bir mezarı açmak için üstündeki beton kalıpları kaldırıyormuş gibi bedeni diken diken oluyordu. Bununla birlikte dün geceden beri buna alıştığı için mi, yoksa bir yarı bilinçlilik durumunda, neredeyse dışarıdan gelen bir buyruğa uyduğu için mi bilinmez, bu işlem pek de sarsmıyordu onu. Önce alt rafları boşalttı, sonra bir iskemlenin üstüne çıkarak üst raflardakileri indirip taşıdı. Tüm kitaplar Enis Bey'in yatak odasına yığıldıktan sonra kapısını kilitleyip anahtarını yerine koydu. Bir süpürge alıp girişi ve geçtiği tüm yerleri özenle süpürdü. Buzdolabından bir bardak su alıp ağır ağır içti. 61. ayrımın sonu. Sayfa 552.